Ayrım 31, Son Çember, Robert Ludlum, sayfa 338. Yanındaki canavara döndü. Onu öldürdüğünüz anı anımsıyor musunuz? Villa Matarese'de tetiği çektiğiniz geceyi. Guiderone ona bir an baktı. Unutulacak bir an değildi. Benim alın yazımdı. Demek Villa Matarese'nin fahişesi yaşıyor. Yaşıyordu. Ya... Winthrop'a yolladığın raporda bundan söz etmemişsin. Demek öldürüldü. Efsane tarafından. Per nostro circola. Yaşlı adam başını salladı. Size küçük çoban diyorlardı. Evet biliyorum ama bu kısmen doğru. Çocukken ben de diğerleri gibi koyunlara gözcülük ederdim. Ama sonra bitti. Rahiplerin benim için başka planları vardı.
Rahipler mi?
Winthrop iskemlesini yine rahat ettirmişti. Onları şaşırtmıştım. 7 yaşına geldiğimde din kitaplarını onlardan çok daha iyi anlıyordum. 8 yaşında Latince okuyup yazıyordum. Daha 10 yaşına girmeden önce dogmalar, teoloji üzerine en karmaşık tartışmalara girişebiliyordum. Rahipler beni Vatikan'a yollanacak ilk Korsikalı olarak görüyorlardı. Porto Vecchio dağlarındaki bu basit kendi halindeki rahipler dehamı benden önce fark etmişlerdi. Padrone ile görüşerek bana yardımcı olmasını istediler. Guillaume de Matarese bana onların hayal edemeyeceği biçimde yardımcı oldu. 40 saniye. Winthrop silaha 50 santim uzaktaydı şimdi. Demek Appleton'la anlaşmayı Matarese yaptı. Efendiniz, bir oğlunuz oldu. Her şey planlanmıştı. Genç Joshua Appleton'ın öldürülmesi de mi? Bir alın yazısıydı bu. Sanırım yeterince konuştuk. Şimdi Winthrop sandalyesinden kendini silahın üzerine attı. Silaha iki eliyle sarılıp kendine çekti. Bir türlü bırakmıyordu. Silah patladı. Schofield kendi silahını çekip şoföre nişan almıştı. Tetiği çekti. Stanley yere düştü. O zaman Schofield Guiderone'ye dönüp masadan uzak dur diye bağırdı.
Üstün aranmıştı. Olanaksız bu. Nereden?
Senin bilgisayarlarının bulamayacağı kadar kusursuz bir kişiden aldığım silahı. Schofield bir an bakışlarını kurşunun girmesiyle boğazı parçalanıp ölen Winthrop'a baktı.
Buradan asla çıkamayacaksın.
Schofield bir sıçrayışta Guiderone'nin yanına ulaştı. Onu boynundan tutup masaya doğru itti.
Söylediklerimi yapacaksın, yoksa gözlerini patlatırım.
Matarese'nin en yüksek kişisi beni öldürme diye emretti. Hayatım son derece değerli. İşimi bitirmedim daha. Ölmeden önce yapacaklarımı tamamlamalıyım. Schofield, bu dünyada nefret ettiğim her şeye sahipsin dedi. Silahını yaşlı adamın kafasına dayadı. Dediklerimi yap. Demin bastığın düğmeye bas. Konferans odasındaki muhafızı buraya yollamalarını söyle. Elinde makineli tüfek olanını anladın mı?
Schofield adamın başını masaya doğru eğip düğmeye bastı.
Konferans odasındaki muhafızı buraya yollayın. Makineli tüfekli olanını.
Schofield sol kolunu Guiderone'nin boynuna doladı, onu pencereye doğru çekti. Birinin muhafıza yaklaştığını gördü, muhafız başını sallayıp silahının namlusunu aşağı indirdi, odadan çıktı.
Schofield, per nostro circola diye fısıldadı.
Guiderone'nin boynuna sarılı kolunu olanca gücüyle sıktı. Yaşlı adamın gözleri yuvalarından fırladı, boynu kırılmıştı, çoban ölmüştü. Schofield kapıya koşup sırtını kapının arkasındaki duvara dayadı. Kapı açıldı. Schofield önce yere eğik makineliyi ardından da muhafızı gördü. O anda bir tekme darbesiyle kapıyı kapatıp adamın gırtlağına sarıldı. Boylston Caddesi'ndeki yorgun polis memuru karşısındaki ince yapılı ciddi görünüşlü kadına bakarak ''Tamam bayan'' dedi ''Görevinizi yerine getirdiniz tamam mı?
Ben gerekeni yaparım en kısa zamanda tamam mı?''
''Tamam değil çavuş. Ben en kısa zamanda değil, şu an gerekeni yapmanızı istiyorum. Bunu bir vatandaş olarak istemek hakkımdır.''
Karakolda görünen, görünmeyen bütün kapılarda kırmızı ışıklar yanıp sönmeye başladı. Yapının derinliklerinden bir alarm düdüğü ötmeye başladı. Kapılar açıldı. Odalardan miğferli adamlar göğüslerine kurşun geçirmez yeleklerini bağlayarak fırladılar.
''Çavuş yakalayın şunu!'' diye bağırdı. ''Bir odayı kilitleyin.''
7 tane polis kadının üzerine atladılar. Bir polis teğmeni bürosundan koşarak çıktı. Ne var çavuş? Şuna bakın. Teğmen sarı kağıtta yazılı olanları okudu. Ah tanrım. Boston'un faşist domuzlarına, ekonominin despotlarına ölüm, Appleton malikanesine ölüm. Domuzlar bunu okurlarken bombalarımız, yakaralarımızın yerine getirmediklerini başaracaklar. İntikam tugaylarımız ölüm kamplarından kurtulanları öldürmek için yerlerini aldılar. İmza, özgürlük ve adaletin 3. dünya ordusu. Teğmen derhal emirlerini vermeye başladı. Appleton malikanesinde muhafızlar var, eve haber verin. Sonra Jamaica Way'deki bütün devri arabalarını Appleton malikanesine yollasınlar. Sonra karargahı arayın, bize en iyi adamlarını yollasınlar. Sonra dönüp sarı kağıda yeniden baktı. Özgürlük ve adaletin 3. dünya ordusu, orospu çocukları, bu kadını tutuklayın. Schofield muhafızın makinelisini kaparak toplantı salonunu seyredebildiği pencereye koştu. Saatine baktı. Patlamaların başlamasına 50 saniye kalmıştı. Salona baktı. Daha önce orada bulunmayan birini gördü. Senatör gelmişti. Şimdi bütün gözler ondaydı. Adamın çekici kişiliği, yakışıklılığı bütün odayı büyülemiş gibiydi. Özel bir kişi olduğunu her haliyle belli ediyordu. Karşılarında geleceğin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı duruyordu ve bu başkan onlardan biriydi. Schofield onu gördüğü bunca yıl boyunca ilk kez mahvolmuş alkolik bir annenin gördüğü şeyi gördü. Bu adam bir maskeydi. Parlak bir biçimde düşünülmüş, dahice programlanmış bir maske ve kafa. 12 saniye. Masadaki mikrofondan bir ses duyuldu. Bay Guiderone, toplantıyı kesmeliyiz. Boston ve Brookline polisinden telefonlar geldi. Appleton malikanesine silahlı saldırı yapılacağına dair ihbarlar gelmiş. Adalet ve Özgürlük 3. Ordusu denilen kişiler saldıracaklarmış. Listemizde böyle bir örgütün adı yok efendim. Nöbetçilere haber salındı. Polis herkesin... 2 saniye. Haber konferans salonuna da iletildi. Adamlar oturdukları yerlerden fırlayıp önlerindeki belgeleri toplamaya başladılar. Böylesine ünlü, tanınmış kişilerin Appleton malikanesinde toplanmış olmaları nasıl açıklanabilirdi ki? Kim bir açıklama yapabilirdi? 1 saniye. Schofield Appleton malikanesinin dışındaki ilk patlamayı duydu. Uzaktan geliyordu ama yanılma olasılığı yoktu. Buna ateşli silahlar karşılık verdi. Güvenlik kuvvetleri nöbetçiler patlamanın geldiği yere ateş etmeye başlamışlardı. Konferans salonunda panik baş gösterdi. Birden Schofield bu güçlü mevki sahibi kişilerin ne yaptıklarını anladı. Belgeleri, kağıtları, haritaları odanın öteki ucundaki ateşe atıyorlardı. Tam zamanıydı. Önce muhafızı aklayacaktı. Schofield makineli tüfeğin kabzasıyla camı kırıp ateş açtı. Muhafız yere düştü. Ne yapacağını biliyordu Schofield. Her kurşunda bir kişi. Masanın altına saklanmak isteyen Dışişleri Bakanı'nın başı uçtu. CIA Başkanı, Ulusal Güvenlik Konseyi şefiyle yarışa girmiş gibiydi. Schofield onların ikisini birden vurdu. Ama o neredeydi? Hepsinden daha önemlisi onu bulmalıydı. İşte... Senatör gürül gürül yanan şömineyle masa arasına çömelmişti. Schofield nişan alıp tetiği çekti. Kurşunlar masanın tahtasını havaya uçurdular. Kurşunların bazıları hedefe ulaşmalıydı. Ulaşmıştı da senatör geriye düştü. Sonra ayağa kalktı. Schofield yeniden ateş etti. Senatör şöminenin içine düştü. Sonra geriye sıçradı. Şimdi kan ve ateş bütün gövdesini kaplamıştı. Kör gibi ileriye atılıp perdelere tutundu ve de perdelerle birlikte yere yuvarlandı. Perdeler ateş aldı, yanarak konferans masasının üzerine düştü. Ateş alev alev salonun dört bir köşesini kapladı. Yangın, patlamalardan sonra yangın, Talenyikov. Schofield pencereden sıçrayarak salonu terk etti. Artık yapması gereken şeyi yapmıştı. Şimdi sıra çaresizlikle, umutsuzlukla yapmak istediği şeye gelmişti. Eğer olasıysa, eğer umut kaldıysa, Matarese'nin en büyük işbirlikçisinin kütüphanesinden fırladı, karşısına çıkan iki Matarese askerini makineliyle taradı. Talenyekov'la Antonia'nın bulundukları odanın önüne geldi, kapı kilitliydi.
Geri durun diye bağırdı.
Benim. Kilidin çevresine beş el ateş edip kapıyı ayağıyla iterek içeri daldı. Talenyekov koltuktan kalkmış, odanın öteki ucundaki kanepenin önüne diz çökmüştü. Tony yanındaydı. İkisi de deliler gibi çalışıyorlardı. Yastıkları kılıflarından çıkarıyor, parçalıyorlardı.
Yırtmak, yastıklar.
Ne yapıyorlardı bunlar? Antonia başını kaldırıp haykırdı. Çabuk bize yardım et.
Ne?
Schofield onların yanına koştu. Pazhar. Rus konuşmak için sesini zorluyordu. Şimdi sesi boğuk bir fısıltı halinde çıkıyordu. Altı yastık kılıflarından çıkmıştı şimdi. Tony doğrulup yastıkların beşini odanın çevresine attı.
Talenyekov şimdi dedi.
Daha önce Schofield'dan aldığı kibriti Tony'ye uzattı. Genç kadın en uzaktaki yastığa gidip bir kibrit çaktı. Yastık hemen alev aldı. Rus yardım etmesi için ellerini Schofield'a uzattı.
Yardım et, kalkayım.
Schofield onu çömeldiği yerden kaldırdı. Rus son yastığı göğsüne bastırdı. Uzaktan altıncı patlamanın sesi geldi. Bunu silahların kesik tok takırtıları izledi. Schofield kolunu Rus'un beline dolayarak haydi dedi. Tony'ye baktı. Genç kadın dördüncü yastığı ateşlemişti. Alevler ve dumanlar odayı doldurmaya başlıyordu.
Haydi gel buradan çıkıyoruz.
Talenyekov hayır diye fısıldadı.
Sen, o, beni kapıya götür.
Evin büyük holi konferans salonunun kapılarının altından sızan dumanla perdelenmiş gibiydi. Adamlar dışarıdan gelenlere ateş etmek için pencerelerde yerlerini almışlardı. Bunlardan biri onları gördü, makinesini doğrulttu. Ama Schofield ondan daha önce ateş etti. Adam havaya fırlayıp arka üstü düştü. Talenyekov beni dinle diye soludu.
Daima pasar. Senin için bu bir kurtuluş. Benim içinse ateş, yangın.
Yumuşak yastığı göğsüne bastırdı.
Bunu ateşle yak. Hayatımda hiç koşmadığım gibi koşacağım.
Aptallık etme. Schofield yastığı almaya çalıştı ama Rus bırakmadı.
Niyet.
Talenyekov Schofield'a baktı. Gözleri yakarıyla doluydu.
Bu halde yaşamak istemem.
Sen de istemezdin Beowulf. Bunu benim için yap.
Ben olsam senin için aynı şeyi yapardım.
Schofield Rus'un gözlerinin içine baktı.
Birlikte çalıştık dedi. Bundan gurur duyuyorum.
Biz en iyileriz.
Talenyekov gülümsedi. Elini Schofield'ın yanağına götürdü.
Şimdi dostum, benim senin için yapmaktan çekinmeyeceğim şeyi yap.
Schofield başını sallayıp Antonia'ya döndü. Genç kadının gözleri yaşlarla doluydu. Schofield kibriti ondan aldı. Bir kibrit çakıp yastığa tuttu. Yastık derhal alev aldı. Rus olduğu yerde döndü. Sonra öldürücü bir tuzağın pençelerinden kurtulmuş yaralı bir hayvan gibi alev alev yastığı göğsüne bastırarak ileri atıldı. Sendeleyerek koştu. Sandalyelere, duvarlara çarpıyor. Değdiği her şeyi tutuşturuyordu. Merdivenlerden inen iki muhafız onları gördüler, derhal silahlarını doğrulttular. Ama onların ya da Schofield'ın ateş etmesine fırsat kalmadan Rus kendini onların üzerine attı. Üçü alevler içinde merdivenlerden aşağı yuvarlandılar.
Talenyekov Skaryei diye aykırdı. Beowulf kaç!
Schofield onun emrine uyarak makineliyle ateş etti. Sonra Tony'nin elinden tutup iki yanı kalın, siyah zincirlerle çevrelenmiş taş döşeli yola çıktılar. Evin çatısından projektörlerle her yer aydınlatılmıştı. Matareze'nin adamları ellerinde silahları yerlerindeydiler. Sonra aşağıdan tepenin kıyısından korkunç bir patlama geldi. Damdaki pencerelerdeki adamlar sapır sapır aşağı düştüler. Pencere camları, tahtalar havada uçuşuyordu şimdi. Patlama öylesine şiddetliydi ki çevredeki çalılıklar ateş almışlardı. Demek ki Matareze'nin burada bir silah ve cephane deposu vardı. Yangın oraya kadar ulaşmıştı. Araba duvarın dibine 300 metre kadar ötede park edilmiş bekliyordu. Schofield Tony'yi duvara doğru çekti, sonra duvar boyunca koştular. Arabaya geldiklerinde Schofield onu içeriye fırlatır gibi attı. Kendisi de şoför yerine geçti.
Tony, anahtar yok diye haykırdı, anahtarı almışlar.
Schofield burada diyerek arabanın taban lambasının plastik kabına uzandı. Çekip kopardı. Anahtar eline düştü. Sonra makineli tüfeği Antonia'ya vererek motoru çalıştırdı. ''Sen arkaya geç!'' diye bağırdı. Antonia söyleneni yaptı. ''Şimdi silahı sol pencereden dışarı uzat. Havaya tut namlusunu. Ben buradan son hızla çıkarken de durmadan ateş et. Ama başını gösterme. Aşağıda tut. Yapabilecek misin?''
''Evet.''
Schofield arabaya bir U dönüşü yaptırdı. Park yerinden hızla çıktı. Antonia onun söylediğini yapıyordu. Arabanın içi makinelinin sürekli ateşinin takırtılarıyla doldu. Şimdi tepenin ilk dönemecine gelmişlerdi. Schofield, Tony dedi. Şimdi sağ pencereye geç. Birazdan garajın önünden geçeceğiz. İçeride adamlar var. Eğer silahlıysalar deminki gibi ateş et. Başını geride tut, anladın mı?
Anladım.
Gerçekten de bir ev büyüklüğündeki garajda adamlar vardı, silahlıydılar. Antonia makineliği çalıştırdı. Patlamalar bir kez daha son sürat giden arabayı titretti. Feryatlar, parçalanan cam sesleriyle makinelinin son şarjörü de bittiğinde Schofield dış kapıya gelmişti. Burada da adamlar vardı, üniformalı, silahlı kişiler. Ama bunlar Matarese'nin askerleri değildi. Schofield arabanın farlarını yakıp söndürdü, frene bastı. Malikanenin kapıları zorla kırılıp açılmıştı. Polisler, askerler, özel durumlar için yetiştirilmiş kişilerdi bunu yapanlar. Komutanları arabaya yaklaştı. ''Heyecanlanmayın'' dedi Schofield'a. ''Kurtuldunuz. Kimsiniz?''
''Vickery, B.I. Vickery. Nicholas Guiderone ile bir iş konuşması yapmaya gelmiştim. Dediğiniz gibi kurtulduk. Kıyamet koptuğunda karımı yakalayıp bir dolabın içine saklandım.'' Arabamız dışarıdaydı, şansımız varmış, kurtulduk.
Şimdi Bay Vickery, bana sakin sakin anlatın, orada neler oluyor?
Schofield'ın daha önce yerleştirdiği tepenin öteki yanındaki patlayıcı alevler saçtı. Ama şimdi alevleri bir meşale gibi yanan Appleton malikanesininkilerin yanında pek sönük kalıyordu. Alevler gizli silah cephane depolarını buldukça patlamalar da çoğalıyordu. Çoban alın yazısının kurbanı olmuştu. O da kendi villa Matarese'sini bulmuş, 70 yıl önceki padronesi gibi yanıyordu. Geriye ancak kemikleri kalacaktı.
''Neler oluyor orada Bay Vickery?''
''Katil onlar, içeride kim varsa öldürdüler. Ellerinden gelse sizi de öldürürler, onları sağ yakalayamazsınız.'' ''O halde ölü yakalarız.'' dedi komutan, sesi coşkuluydu. ''Şimdi de buralara kadar geldiler, gerçekten geldiler. İtalya, Almanya, Meksika, Lübnan, İsrail, Buenos Aires. Böyle şeylere karşı bağışıklığımız olduğuna nereden inandık? Arabanızı buradan çıkarın Bay Vickery, yoldan aşağı doğru inin. Orada can kurtaran arabaları var, bize daha sonra ifade verirsiniz.''
''Peki efendim.'' Schofield arabanın motorunu çalıştırdı. Appleton Drive'ın bitimindeki can kurtaran arabalarını geçip Boston yoluna çıktılar. Neredeyse Longfellow Köprüsü'nden Cambridge'e gireceklerdi. Harvard alanındaki metronun dolaplarından birinde evrak çantası vardı Schofield'ın. Özgürdüler, kurtulmuşlardı. Yılan Appleton malikanesinde ölmüştü ama onlar özgürdüler. Bu onlara Vasily Vasilich Talenyekov'un armağanıydı. Sonunda Beowulf Agate ortadan kaybolmuştu.
31. Ayrımın sonu. Sayfa 346.